Yeni bir cuma günü ve yepyeni bir ikisi bir programıyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Oyun ve teknoloji gündeminizi ekranlarınıza taşıyacağız.
Nasip
ben
yok.
Talha Aynacı diyeceğim.
Burada merhaba arkadaşlar, ben de Kaan Arlı.
Zaten seni tanıyorlardır ya Kaan, beni tanıyorlar.
Ya olsun, yine de bir takdim etmek lazım. Bu bölümde Mesut yok. Mesut yeni bir eve taşındığı için ve o işle meşgul olduğu için bu haftalık onun yerine sunumları ve teknoloji tarafındaki haberleri ben aktarmaya
çalışacağım.
Aslında
öyle değil. Ben tamam. Erdinç'le başladım.
Hadi sen itirafını yap.
Erdinç'le başladım. Erdinç'i iyi kuyunun ayağını kaydırdık. Ardından Ersin de dikkat ettiysen Ersin yok artık ikisi bile.
Ersin
onu
yok.
Da ayağını kaydırdık. Ve Mesut. En son doğru. Mesut gitti. Daha Mesut ikisi bile göremezsiniz.
Sırada da gün var.
Bundan sonra da gün var. En son donanım haberin adını Talha Haber diye değiştirip çakacağım. TH. DH değil.
Aynen. Yani çok da farklı bir şey olmayacak aslında. Görselde olmayacak. Dediğimiz gibi bu haftalık Mesut yok. Mesut'un yerine teknoloji tarafındaki haberleri ben sunacağım ve hemen istiyorsan başlayalım.
Tabii, hay hay.
Gündeme bomba gibi düşen bir haber var. Sosyal medyada özellikle çok tepki çektiğini de söyleyebiliriz. Vestel'in ek vergi isteği kabul edildi. Hemen kısaca ne demek olduğunu söyleyecek olursak, bugün Samsung, Apple, HTC gibi firmaların Türkiye'ye ithal edeceği telefonlara ekstra vergi olayı kabul edildi.
Yani bundan sonra
daha pahalı olacak.
Yerli üretim dışında kalan bütün cep telefonları.
Aynen.
Çok daha pahalı olacak. Zaten,
Zaten pahalıydı.
Üstüne bir de taksit olayı kaldırılmıştı.
Taksit olayı kaldırılmıştı dediğin gibi. Yani bir şeyleri zorlamaya doğru giderken bir de bu ek vergi olayı çıktı şimdi karşımıza. Şimdi buradaki asıl amaç şu olarak gösteriliyor. Yerli üretimin biraz daha teşvik edilmesi gibi gösteriliyor ama
biraz hani, daha teşvik etmek için bu kadar kapsamlı bir
operasyon yapılır mıydı yapılması. Bilmiyoruz. Tabii şimdi bunu biz son kullanıcı tarafından değerlendirmek istiyorum ben daha çok. Zaten hali hazırda 2.000-2.500, 3.000-3.300 liralara kadar satılan telefonların önümüzdeki 1-2 aylık süreç sonrasında bu tasarı yürürlüğe girdiği zaman ek vergi olayı artık hangi fiyatlara satılacak bilmiyorum. Ve insanlar bu fiyatlara satılıyor diye yerli üretim telefon alacak mı? Hani sadece iPhone veya bir Galaxy Note serisi, S serisi pahalı oldu diye ben gidip Vestel telefon alacak mıyım ya da sen alacak mısın? Buradaki soru bu aslında.
Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten de bu uygulama neye getirecek beraberinde? Teknolojide daha kaliteli cep telefonları üretebilen bir yerli firmamız olacak mı? Beraberinde hakikaten yerli ürünlere yönelen bir halkımız olacak mı?
Yani
gerçekten
evet.
Bunların sonunda mesela bu süreç nedir tabii? Bu ne kadarlık bir döneme yayılır?
Yani evet,
5 senelik bir dönem mi mesela?
Ya bununla ilgili netleşmiş bir şey yok. Yani şu kadar süreç içinde ek vergi olayı olacak vesaire gibi bir şeyler yok. Ama 1-2 aylık süreç içinde ek verginin yürürlüğe gireceği söyleniyor. Resmileşti artık. Yani bu şekilde
tabii
konuşabiliriz
bunu.
Evet, 2015 Ocak Şubat gibi bugün aldığınız telefonları muhtemelen daha pahalı alacaksınız. Şimdi benim burada düşündüğüm şöyle bir şey var. İnsanlar tamam ithal de olsa Türkiye'de resmi olarak bu cihazları satın alıyorlardı bu fiyatlara. Ek vergiyle birlikte bu telefonlara 200-300 belki 400 lira daha fazla para vermek yerine yurt dışından getirmeyi tercih edecekler. Yurt dışına giden gelen arkadaşlarından tanıdıklarından isteyecekler.
O bavullar daha fazla şişecek.
Aynen o bavullar daha fazla şişecek ve Türkiye'ye ithal edilen ürünler de belki de satış rakamları konusunda resmi ve gerçek sayıları gösteremeyecek. Yani resmi sayıyla gerçek sayı birbirini tutmayacak.
Burada herhalde distribütörler de arada kaynayacak.
Yani evet ihtimalle. Burada Vestel'in istediği olmuş. Bir süredir zaten istediği şey de bu yerli üretim konusunda biraz teşvikleri. Ama ben şöyle düşünüyordum. Hani Türk üreticilere de yerli üreticilere vergi indirimi yapıp İthal edilen ürünlere herhangi bir şekilde dokunmamak belki daha mantıklı olabilirdi bilmiyorum ama yani sonuçlarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
Evet.
Benim şöyle bir teorim var. Muhtemelen olacaktır. Pasaport kayıt ücretlerini de bir zam geleceğini
gelecek.
Düşünüyorum. Vaktinde 5 liraydı. İlk zamanlarda ben 2011 yılında ilk pasaportla kayıt yaptırdığımda 5 lira yaptırmıştım. Bir operatöre
gidiyorsun. Şu anda ne kadar?
Şu anda 100 lira civarında bir şeyler.
300 lira yapsalar çılgın para kırarlar.
Yani evet, baktığın zaman cari açığı kapatmak adına yapılmış bir şeylerden bahsediliyor ama hani işin politik tarafına çok girmemek lazım. Bizi ilgilendiren taraf son kullanıcı tarafı. Son kullanıcının da şu ana kadar gördüğüm kadarıyla ki sıklıkla takip ediyorum bu konuyu. Kesinlikle hoşuna gitmiş bir durum değil. Ve
ya
insanlar bu telefon pahalaştı, ithal telefonlar pahalaştı, ben gideyim Vestel alayım, ben gideyim X yerli firmanın telefonunu alayım diye bir şey söylemiyor şu anda.
Benim aklımda şey var, herkes tepkili.
Hı-hı.
Yani ben de mesela çok akıllı telefon değiştiren birisi değilim. Alırım bir tane, yıllarca durur. Hı-hı. Nihayetinde ama aklıma şey geliyor, acaba gerçekten de ilerleyen dönemlerde, bu belki birazcık polyanacılık olacak ama hakikaten yerli üretime bir katkısı olacak mı? Hep hani biraz da bardağın öteki tarafından bakmaya
çalışıyorum.
Yani
inşallah olur.
Sence
inşallah
yani
olur.
Bir katkısı olur mu abi?
Ya kısa vadede olmaz. Şimdi 2 ay,
tabii
sonra
ki
bu,
kısa vadede,
2 ay sonra bu ek vergi olayı yürürlüğe girdi. Kullanılmaya başladı işte.
5 ay sonra iPhone 7 ile geliyormuş Vestel karşımıza.
Yani Vestel veya X firma benim tahminim bir en azından 1-2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca bugün Apple'ın, Samsung'un ürettiği kalifiyede üst düzey premium cihazlar çıkartamayacak bence. Hani çıkartır umarım, ben de yanılırım. Yani söylediğim lafı da yutmuş olurum inşallah. Ki sonuçta yerli üretim şeklinde hani şuna da teşvik edebilir. Bu firmaların Türkiye'de üretim tesisleri açmasına da teşvik edebilir. Hani mesela Samsung ithal edeceğine gelir açar firmasını, buraya fabrikasını, üretim tesisini. Türkiye'de de yerli iş gücü sağlar. Olur. Hani Türkiye'de milyonlarca işsiz insan var. Onlara da belki iş kaynağı sağlayabilir.
Peki temelinde abi sana şunu sorayım ben, nasıl desem. Çin'den getirilmiş ürünleri bir araya getirip satmak mıdır yerli üretim? Yoksa hakikaten kendi çipini, kendi işlemcini, tam anlamıyla kendi cihazını ortaya çıkartmak mıdır? Ya, tabii ki de hemen böyle birden hadi arkadaşlar biz tamamen kendi ürünümüzü yapalım gibisinden bir şey olmasını beklemiyorum ama bu noktada Vestel kendi okulunu açıp da bu noktada öğrenci yetiştirecek mi mesela? Madem böyle bunlara bu kadar güzel bir kıyak geçildi, bu tarz çalışmalar olacak mı acaba? Ya, belki de vardır ama, okulu, benim yanlışım vardır.
Yani belki, ama ben şunu düşünüyorum, şimdi yeniden Türkiye'de oturup işlemci üretmek vesaire Amerika'yı yeniden keşfetmeye benziyor.
Yani evet. Yeniden ama bir noktada başlamak lazım değil mi abi? Hani bir noktada.
Lazım ama en azından şimdi şu hali anki hazırda. Hali hazırda bir kalifiyeyi bir yukarıya çıkarmak lazım. Hani yerli üretimler tamam tesislerde üretiyor şu anda. Vestel kendi ürünlerini üretiyor. Türkcell'in T40'ın ikinci revizyonu büyük bir partisi Türkiye'de üretildi. En azından hani %100 üretim olmasa bile Türkiye'de çok ciddi bir şekilde üretildi. Hani bunların da belli bir kalifiye ulaştıktan sonra oturur başka bir şeyler yapmaya başlarsın. Ama yani bilmiyorum, zaman gösterecek ama... Net olan bir şey var şu ki son kullanıcı kesinlikle memnun yani, değil bu durumdan.
Evet, kesinlikle hiç kimse memnun değil de tahmin edebiliyorum. Zaten şu sosyal medyaya baktığımız zaman herkes varyansın etmiş durumda. Yani, hatta topic trend falan da oldu.
Oldu yani, en azından şöyle bir şey var. İpini koparan iPhone 6 almayacak. Hani bugün askeri maaş, askeri ücretle çalışan insan da iPhone 6 alıyor. Zengin insan da iPhone 6 alıyor. En azından o telefonları alan insanlar böyle ikinci, üçüncü defa düşünecek yani ben alsam mı almasam mı diye.
Tabii işte şimdi burada biraz da işin ekonomik yönü var. Hani paranın yurt içinde dönmesi, paranın değerlenmesi, yurt dışına çıkmaması gibi olaylar. Ben açıkçası çok iktisat da okumadım, ekonomi de okumadım. Çok fazla hakim olmadığım bir konu üzerinde de konuşmak istemiyorum ama nihayetinde insanların satın alma özgürlüğünü daha zorlaştıran bir raddeye getiriyor bu karar.
Yani benim kişisel fikrim de şu, son bir sonraki habere geçmeden önce ben de çok doğru bulmuyorum açıkçası. Sonuçta ben hani hem editörel içerik olarak bakıyorum hem de sonuçta ben de bir son kullanıcıyım. Sen de bir son kullanıcısın.
Muhakkak.
Yani yarın bir gün bir telefon satın almak istediğinde ya ben 2014'te alsaydım 400 lira daha ucuz alacaktım lafını kullanmak ne kadar kötü. Hani bir düşünmek lazım bunu. Ve hani şu kavram çıkacak yalnız ortadan. Biraz zaman geçsin telefon ucuzlayayım da öyle alayım artık. Biraz zaman geçerse
oyun
o telefon pahalılaşacak yani.
İkinci ele düştüm falan öyle alayım.
Yani ancak öyle beklenecek. Yani. Ben çok uzattık burayı, istiyorsan hemen
Yok, tabii.
Geçtiğimiz haftanın skandal olaylarından birine geçelim. Sony'nin hacklenmesi.
Interview isimli.
Yani Sony Pictures'ın komple hacklenmesi aslında. Sadece interview dışında hani
pek çok filmi.
Koreli bir hacker grubu Sony'ye ciddi anlamda bir darbe vurdu ve bütün verilerini ele geçirdiklerini söylediler. İşte piyasaya çıkmış, çıkmamış, çıkmaya hazırlanacak olan birçok filmin özel görüntülerine hatta kişisel verilere kadar ulaştıklarını söylediler. Arkalarındaki amaçlardan bir tanesi de şuydu. Sony'nin yakın zamanda vizyona vereceği interview filmini ortadan kaldırmak. Çünkü konu itibariyle de film tema anlamında da Kuzey Kore Devlet Başkanı'nı biraz tiye alan bir kafada yapılmış. Ve hacker grubunun da tepkisi şuydu. Biz bu filmi yayınlarsanız
karşılığında
çok ciddi şeyler
yapacağız. Miskiyle karşılık vereceğiz demişler.
Ki Amerika tarafından da Kore'ye çok ciddi bir şekilde karşılık vereceği tehdidi gelmişti ki Kuzey Kore'de internet erişimini kestiler. Hani şimdi Kuzey Kore'de ne kadar internet erişimi var diyeceksin ama
adamlar habere... Sony'yi patlattıklarına göre sağlam bir internet erişimi vardı.
Yani bu habere bakmadan önce küçük bir araştırma yapmıştım. Kuzey Kore'de şu anda faal olarak görünen sadece 1024 tane IP adresi var. Amerika'da bu rakam milyarlarcaymış. Hani aradaki uçurumu görebiliyorsun ama o 1024 tane IP adresinin üstünden sen gel Sony Pictures'ı vur. Hani baktığın zaman çok ciddi bir tehdit ama...
Az ama öz iş yapmışlar
evet,
diyebiliriz
kesinlikle.
Herhalde.
Ama Sony burada geri vites yapmamış. Sony filmi online olarak yayına verdi.
Ya zaten bu bildiğin olay oldu. Barack Obama çıktı, açıklama yaptı.
Tabii tabii.
Niçin Sony geri adım atıyor? Hı-hı. Bu zaten işte insani haklara karşı ya işte söylemlere karşı
evet,
tehdittir. Yani, aman sonuçta... geri adım atmayın falan dedi. Bence burada ben büyük ölçüde Amerika'nın etkisi olduğunu düşünüyorum.
Yani tabii,
siyasi
tabii. Yani
anlamda burada
Sony'ye
bir şey söz
konusu. Sony'e çok ciddi bir destek olmuştur Sony Pictures'a muhtemelen. Tabii Sony de burada dediğimiz gibi bu destekleri arkasına alıp arkadaşlar geri vites yapmadı ve interview filmini online olarak şu anda
izleyeceğim ya.
Yani sunuma koydu.
Bu
yani
şey...
satın alabiliyorsunuz, kiralayabiliyorsunuz online üzerinden ama çok ince bir nokta var burada. Apple iTunes üzerinden filmin yayınlanmasını reddetti.
Çok ilginç. Amerika hükümeti destek veriyor ama bir Amerikan firması yok.
Evet, yani Apple muhtemelen ben et diye süt diye dokunmayayım. Bir gelip benim iTunes'umu patlatmasın çünkü vaktinde iCloud gitti biliyorsun.
Evet.
Hani Fappening muhabbeti oldu.
Fappening muhabbeti biliyorum abi.
Hani Apple ikinci bir darbe yemek istemediği için muhtemelen iTunes'a bu filmin iTunes üzerinden yayınlanmasını reddetti ve vermedi. Ama bunun dışında 200-300 tane bir sinemada yayınlanacağı söyleniyor ve DVD ve CD olarak da bu filmin ilerleyen dönemlerde tekrar yayına verileceği söyleniyor. Yani hacker grubu titretti ama yıkamadı diyebiliriz.
Peki bunun karşılığında acaba hacker grubundan o beklenilen harekette gelecek mi? Mesela şirket içi mesajlaşmalar, özel bazı hesapların halka arz edilmesi gibi durumlar söz konusuydu. Ama zaten göreceğiz. İnternetleri kesildiği için şu anda herhalde bir şey yapamıyorlardı.
Aslında bu konu üstünden direkt senin tarafa da geçebiliriz, oyun tarafına.
Evet.
PSN ve Xbox Live
bir
süredir patladı.
Evet, oradan oraya geçelim çünkü zira şeyle ilgili olduğunu söyleyenler
bağlantılı
var.
Bağlantılı olduğunu düşünen insanlar çok fazla.
Bağlantılı olduğunu düşünen insanlar var. Biliyorsunuz arkadaşlar, yılbaşı döneminde insanlar daha çok evlerine kapanıp, özellikle Amerika'da ve Avrupa'da da öyle ama evlerinde vakit geçiriyorlar. Ailecek vakit geçiriyorlar. Tıpkı aslında bizim Ramazan bayramı gibi veya Kurban bayramı gibi
ya diyebiliriz. Tabii, kendi
çapında. Aileler bir araya geliyor vesaire gibi bir olay söz konusu. Şimdi hal böyle olunca evde vakit geçiren insanlar daha fazla konsol üzerinde oyun oynamaya yöneliyorlar. Halihazırda zaten takdir edersiniz ki Kasım ayında ve Ekim ayında bu kadar çok oyun çıkmasının sebebi de işte bu dönemi yakalamak ve bu dönemde daha fazla dönem öncesinde daha fazla oyun satmak.
Hatalı oyunların çıkma sebepleri de
kesinlikle
bu aslında.
Kesinlikle hatalı oyunların çıkma sebepleri de bu aslında. Bu noktada da şu anda PSN ve Xbox Live'a girişte sıkıntılar var.
Çok
hatta PSN'e şu anda girilemiyor diye biliyorum.
Xbox Live'a da girilemiyor yani.
Bu düzenlenen ataklarında Kuzey Kore kanadından gelen DDoS atakları olduğu söyleniyor.
Yani burada da teorik olarak DDoS'in yaptığı olan şu: İki sistemin de sunucularına sanal olarak çok aşırı yük bindirip yanıt verme sürelerini ya kesiyorlar ya iyice geciktirir hale getiriyorlar. Yani bir şekilde erişim imkanı tamamen kesiliyor. Ve yine sosyal medyada da şöyle bir durum oluştu. Bir hacker grubu
saldırıyı
üstlendi. Ve dedi ki biz iki sisteme de saldırımızı yaptık.
Biz
elimize geçirdik. Biz kıvrandırıyoruz şu anda sizi. İşte şu tweetimizi 15 dakikada bilmem kaç tane retweet'e ulaştırırsanız sizi serbest bırakacağız, oynayacaksınız. Adamlar ulaştırıyor. Diyor ki ya şunu da yapalım. Şu tweet'i favorileri alın. Şu Twitter hesabını takip alın.
Şu Twitter hesabını takip alın. Yani, peki bu arada Sony ile Microsoft ne yapıyor ben çok merak ediyorum. Bildiğin insanlar coin misali sürükleniyorlar oradan oraya. Ya Sony ile Microsoft'un bu noktada bir... Ani muhakkak müdahale ediyorlardır.
İlgileniyorlarmış hesapta da. Yani şu ana kadarki yedikleri darbe bile bence yeterli ki Sony tarafı, özellikle Sony Pictures ve PlayStation vaktinde de PSN, PlayStation 3 döneminde de hacklendi biliyorsun.
Hacklenmişti, o zaten yani çok büyük olay
Sony
oldu.
Sony çok büyük kan kaybı yaşadı orada ki orada kullanıcıların verileri de gitti. Kredi kartı hesapları
benimki
gitti. Gitmedi.
Benimki gitti.
Ama Sony orada şöyle bir toparlama yapmıştı. İşte şu tarihten önce PSN'e kayıt olanlara şu oyunlar hediye. Little Big Planet, bilmem ne.
Yani o noktada özür de dilediler. Oyunu da dağıttılar. Nihayetinde bir şekilde olayı
ama
toparlamaya
burada
çalıştılar.
Olacak, burada ne olacak bilmiyoruz. Çünkü sonuçta artık her şey online ki PlayStation 4'ü internete bağlamadığın zaman, online oynamadığın zaman çok uzun süre tutmuyor
kendini. Bir de şöyle bir yanı var. Şimdi ben şurada gerçekten de bu hani adamları yakalayıp böyle bir dövsünler abi, sopalasınlar, tamam mı? Hapse falan atmasın abi, şöyle bir plastik copla Allah ne verdiyse şöyle bir araya toplayıp bunları bir sopalasınlar. Niye biliyor musun? Ya buradaki insanların hepsi PSN içinde, Xbox Live içinde bir ücret veriyor.
Tabii.
Ama çok küçük ama büyük bir meblağ. Yani, kimisine göre
baktığın
büyük,
zaman
kimisine
tabii büyük. Ki bütçeye göre.
Abi sen yani insanların paralı olarak aldığı bir şeye müdahale ediyorsun, keyiflerini bozuyorsun. Adamların belki de o tek eğlencesi, atıyorum. Ben oyuncu cephesinden bakmaya çalışıyorum.
Kıvrandırıyorsun bir de.
Ha, kıvrandırıyorsun. Ne bileyim o yok şuna retweet atma. Bunları harbi diyorum yakalayacaksın. Abi ilk önce bir ıslatacaksın. Ondan sonra var ya jopla. Allah ne verse bir daha hayatta yapmazlar böyle bir şey.
Aslında şöyle bir şey de yapılabilir. Vereceksin ellerine 33-10 bunların. Tamam mı? Yakalayacaksın. 33-10'a vereceksin. Diyeceksin ki bundan sonra size başka dijital elektronik hiçbir şey yok. İnternet yok. Bilgisayar yok. Tablet yok. Yani tamamen bunları Survivor adasını 33-10'da bırakacaksın. Şarj alet de olmayacak. Bittiği yere kadar. Ya bu şekilde ancak hani bir ceza olabilir ama hani işin şakası bir yana Sony ile Microsoft da hani böyle bir milyonlar satan konsolların sistemlerini bu kadar rahat, ben bilmiyoruz rahat mı? Hani adamlar biz hackledik, şunu yapın bunu yapın dediklerine göre çok da zorlandıklarını düşünmüyorum.
Kaldı ki
en azından rahat bir şekilde ele geçirdiklerine göre burada Sony'nin ve Microsoft'un biraz hatası olduğunu düşünüyorum.
Şeyi de söylemek lazım burada. Microsoft Xbox Live konusunda çok sıkı çalışan ve güvenliği çok sıkı tutan bir firmadır. Benim hatırladığım kadarıyla son dönemde böyle sağlam bir atak hatırlamıyorum bile. Tamam, kendi içinde bazı problemler yaşıyordu, işte Xbox Live'a bağlanamıyordunuz falan ama atak noktasında benim hatırladığım bu kadar ciddi yakın dönemde yoktu. Onlar da etkilendiyse sağlam bir kafa atmaya çalışmışlar Microsoft'un platformlarına.
Biraz daha işi çatallandıracak olursak, hani bu tarz saldırıların bu kadar dünyada popülarite yaratması da insanları siber saldırılara ve siber suçlara yönlendiriyor gibi görünüyor.
Kesinlikle özendiriyor bir noktada değil
yani
mi?
Yani hani bakıyorlar çünkü bir tane Twitter hesabı diyor ki adam ben ekledim diyor. Vaktinde hani PlayStation 3'ün sistemini kıran genç bir çocuk vardı. Adam popüler oldu.
Geohot mu? Geohot.
Aynen. Adam popüler oldu yani. Hiçbir şey yokken ben PlayStation 3'ün sistemini kırdım dedi ve bütün dünya onu tanır hale geldi ve insanları siber suça yönlendireceğine de inanıyorum böyle şeylere.
Apple'ı da aynı şekilde aynı eleman herhalde patlatmış diye hatırlıyorum ben.
Evet, yani baktığımız zaman bu tarz şeyler beraberinde daha kötü olası sonuçlar da getiriyor. Bakalım artık hayırlısı diyeceğiz.
Evet, bir diğer haberim de arkadaşlar oyun dünyasından Call of Duty cephesinden geliyor. Yakın dönemde hangi Call of Duty oynadın?
Advanced
Warfare oynadın mı? Hikaye modunu bitirdin.
Hikaye modunu bitirdim.
Multiplayer'ında
çok fazla vakit geçirmedim
ben. Genellikle Call of Duty oynayanlar multiplayer modu için alır. Gerçi senaryo modu da güzeldir ama senaryo modu son yıllarda hep kendini tekrar eden bir yapı olduğu için pek
sevilmiyor. Call of Duty serisini genelde Battlefield'la karşılaştırıp biraz daha arcade bulduğum için multiplayer modunu biraz daha Call of Duty 4'ten sonra bıraktım.
Daha yani hızlı.
Öncesinde oynuyordum Call of Duty 4, 3, Advanced Warfare.
Özellikle 1 ve 2. oyunun multiplayer çok çok başarılıydı.
Çok iyiydi. Herhalde yeni haberimiz de Call of Duty ile ilgili.
Evet, Call of Duty ile ilgili haliyle. Evet arkadaşlar, Call of Duty'nin aslında baktığımız zaman 5. oyunundaydı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. 5. oyunu demeyeyim ama Call of Duty World at War Treyarch'ın yapmış olduğu oyununda zombi modu gelmişti ve inanılmaz beğenilmişti o modu.
Evet.
Bu daha sonrasında ise bir tekrar herhalde Black Ops 2'de yine bir zombi moduyla karşılaştık. Şimdi Advanced Warfare'da yine bir zombi moduyla karşılaşıyoruz. Yalnız bu kez DLC olarak gelecek, parayla satın alınacak bir mod bu. Beni bu modda en çok heyecanlandıran noktalardan bir tanesi, biliyorsun Advanced Warfare'da gelişmiş teknolojilerle birlikte exoskeleton kullanıyordu askerler. Peki bu askerler ölüp zombiye döndüğünde bu hareketleri exoskeletonla birlikte ne hale gelecek? Zombiler üzerine atlamaya çalıştığı zaman exoskeletonla birlikte çift zıplayabiliyorlar. O ani hareketleri, normalde hani ağır olan zombiler artık ağır olmayacaklar ve çok daha hızlı hareket edebiliyor olacaklar. Hatta daha önce yayınlanan bir tanıtım videosunda helikoptere zıplıyorlardı.
Zombiler.
Evet, helikopterden adam çekiyorlardı ve gerçekten heyecan vericiydi. Tabii bir CGI video olduğu için oyun içeriğini ve oyun dinamiklerini görmediğimiz için bir şey söylemiyoruz ama fikir olarak bence son yıllarda gördüğüm en eğlenceli, heyecan verici fikirlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben.
Yani evet, şimdi baktığınız zaman bu, ben bir kere DLC tarafından başlamak istiyorum. Hakikaten DLC çok karşıtı bir insanım ben. Hani en azından DLC'lerin parayla satılması tarafında çok aşırı karşıtlığım var. Buradan başlamak istiyorum. Ama zombi tarafını exoskeletonla birleştirip, ki ben hani single player hikaye modunu oynarken de Advanced Warfare'da çok keyif aldım. Hem grafikleri hem oyunun hikaye sunumu gerçekten güzeldi. Hatta hani böyle bir nefeste bitti de diyebilirim. Biliyorsun son dönemde zaten hikaye modları artık eskisi kadar uzun değil. İnsanları multiplayer'e yönlendiriyorlar. Ben de tam tersi single player'e oynadım, bıraktım oyunu. Hani yani multiplayer'e hiç oynamadım. Orada dediğim gibi biraz arcade havasının beni çok çekmediğinden sebepleniyor. Ama dediğin gibi Exo Zombies ismiyle hani bu olayın çok böyle merak uyandırıcı olduğunu söyleyeyim. Yani çıktığı
kesinlikle
zaman tabii buradaki fiyatlandırması da önemli. Ben çok fazla DLC almadığım için oynar mıyım bilmiyorum ama
$15 olacak. Season Pass olanlara tabii ki ücretsiz
olacak. Yani Call of Duty hayranları çok fazla. Online oynayanlar çok fazla. Mutlaka deneyeceklerdir
diye düşünüyorum.
Burada
bir co-op desteği olacağını da söyleyelim arkadaşlar. Tek başınıza değilsiniz. Hikayede biliyorsunuz Atlas isimli kötü bir şirketimiz vardı. Bu şirketin bir savaşı sonlandırmak namına kullandığı silah sonrasında devam ettiriyor gibi düşünebilirsiniz hikayeyi veya bunu spin-off bir hikaye olarak da düşünebilirsiniz.
Çok güzeldi ama.
Herkes zombi oluyor ve daha sonrasında siz 4 çaylak asker hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte askerlerden bir tanesini John Malkovich seslendiriyor ki benim çok sevdiğim, beğendiğim bir aktördür kendisi. Hatta John Malkovich olmak diye tamamen kendi bazında bir filmi vardır. Mutlaka arkadaşlar şöyle bir göz gezdirin. Bir tanıtım videosunda böyle bir oynanış videosu görelim de şöyle bir oynayalım.
Evet,
ondan sonra
konuşulur.
Bir ilk izlenimimiz olsun. Bölüm sonu canavar ekranlarında size bir şekilde takdim edelim. Alınır mı alınmaz mı o zaman net bir şekilde konuşuruz burada.
Evet, ben o zaman hemen sıradaki haberime geçiyorum.
Tabii.
Şimdi bugün akıllı telefonlar artık herkesin cebinde. Bütçesi olan da bütçesi olmayan da akıllı telefonunu alıp online kullanmak ve data kullanma tarafında ciddi bir şekilde tüketim sarf ediyor. Tabii bu şekilde giderken WhatsApp uygulamasında ne kadar popüler olduğunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Yani WhatsApp şu anda dünyanın en popüler uygulamalarından bir tanesi. Yani SMS olayını bitiren program diyebiliriz aslında.
Kesinlikle.
WhatsApp muhtemelen sesli arama olayını da bitirecek. Söyleyeceğim haber içeriğiyle anlaşılacak bu da. Arkadaşlar WhatsApp biliyorsunuz eklenti olarak fotoğraf, video gibi içerikler yollayabiliyordu, lokasyon atabiliyordu. Ve artık WhatsApp'a sesli arama fonksiyonu da gelecekmiş. Ekran görüntüleri paylaşıldı. Şu anda hali hazırda verilmiş bir sürüm değil ama datayı kullanarak WhatsApp üzerinden sesli arama yapılabilecek artık.
Yani önemli bir eksikliği gidermişler diyebiliriz. Hı-hı. Sesli olarak kısa mesajlar gönderiyordu.
Burada direkt arama yapılacak.
Ben ikinci olarak Viber'ı kullanıyordum. Büyük Hı-hı. ihtimalle Viber'ı herkes tek muhtemelen. Bir uygulama üzerinde bütünleşecektir diye tahmin
evet,
ediyorum.
Bu şekilde de Viber ve Skype programlarına darbe vuracak gibi görünüyor. Çıktığı zaman tabii şimdi Viber'ın ve Skype'ın sunduğu ses kalitesini sunabilecek mi?
Evet, o da
yani, yani o da önemli. Çıktığı zaman mutlaka değerlendirmesini yapacağız. Ufak bir haberdi. Onun sonrasında da ben küçük bir haber daha sunup sana bırakacağım tekrar. Dead Trigger 2'yi biliyorsun. Mobil platformun evet. değişmez oyunlardan bir tanesi ki
görselliğiyle de kanıtlamış kendini.
Hem öyle hem de akıllı cihaz incelemelerimizde Dead Trigger 2'ye sürekli yer veriyoruz. Çünkü oyun sürekli güncelleniyor. Sürekli güncelleniyor.
Bir nevi
sürekli
sizin benchmark tabii şeyiniz
tabii yani,
oldu.
Evet bizim için bir benchmark kalifiyesinde bir oyun. Hem içerik anlamında güncelleniyor hem grafik kalitesi hala oldukça iyi. Sistemleri zorlayabiliyor. Güzel bir haber. Facebook üzerinden oynanabilir hale geldi. Vay Dead ya. Trigger 2.
Ya zaten Facebook da yavaş yavaş bir oyun platformu kıvamında evet. ilerliyor. Baktığım zaman benim hani oyun oynamayacak dediğim yakın çevremden, ailemden insanlar bana işte yok Criminal Case, Farmville. Bu aralar Criminal Case manyaklığı var. Bir aralar Farmville vardı. Bilmiyorum ne alemde.
Candy Crush vardı.
Farmville var mı? Evet Candy Crush vardı. Ve ciddi oranda gerek reklamlar gerekse free to play anlayışıyla birlikte çok iyi paralar kazanıyorlar belli ki. Dead Trigger gibi bir oyunun gelmesi de aslında bu noktada acaba ileride daha farklı hardcore oyunları da görebilecek miyiz diye düşündürmüyor değil mi?
Muhtemelen gelecektir. İşin ilginç tarafı şu, Facebook'tan genelde mobil platforma oyunlar aktarılırdı. Mobil platformdan Facebook'a geldi. Bu da değişik bir olay aslında bakarsan. Oyunun hemen bir iki tane kısa özelliğini söyleyip sana bırakacağım. Tabii. 1080p desteği var.
Oh.
1080p hem tarayıcı içinde hem de full screen olarak oynatabiliyorsunuz. Klavye mouse desteğimiz var. Harika.
Zaten süper.
Birkaç kere yani bir sürü oynadım. Gerçekten çok keyifli. Tabii oyunda koşma yok. Yani portatil
tabletteki
için.
Şey
koşma
söylüyorsunuz.
Yok. Koşma olmadığı için biraz böyle yürüye yürüye gidiyorsunuz ama oyun gerçekten eğlenceli. Grafikler hani 1080p'de hiç sırıtmıyor. Oldukça iyi görünüyor ve akıllı cihazınızdaki hesabınızla entegre şekilde çalışıyor. Mesela telefonda bölüm geçmekten sıkıldınız ya da artık dokunmatik ekran yormaya başladı. Geçin bilgisayara. Oynayın bölümü geçin. Sekonda devam edin.
Yani PlayStation 4 ile Vita arasındaki bağlantı gibi diyebiliriz.
Aynen
yani.
Öyle. Bir Facebook entegrasyonu da var. Oldukça güzel çalışıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar.
Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçelim arkadaşlar. Sony Computer Entertainment'ın başındaki isim Masayasu Ito PlayStation 5'in geleceğini haber etti
hadi
bizlere.
Canım. Bak
yani biliyorsun son dönemlerde oyun konsollarıyla ilgili olarak pek çok tartışma çıktı. İşte casual oyunculuk, mobil platform bitirecek dedi. Veya işte tablet herkes artık kullanıyor. Tablet üzerinde oyun oynuyorlar. Oyun konsollarına çok fazla rağbet olmayacak dendi ama hem PlayStation 4 hem de çok eleştirilmesine rağmen Xbox One bakıldığı zaman PlayStation 3 ve Xbox 360'ın çıkış döneminde yapmış olduğu satış rakamından daha başarılı bir satış rakamına erişerek aslında oyun konsollarının yani hardcore o çekirdek kitlenin aslında oyuna ne kadar aç olduğunu bu tablet
yeniliğe dair.
Evet, yeniliğe ne kadar aç olduğunu, tazeliğe ne kadar aç olduğunu göstermiş oldu bizlere. PlayStation 4 ve Xbox One sonrasında tabii ki teknoloji nereye gider, bulut sistemi nereye gider bilemiyoruz. Nasıl bir sistemle karşılaşırız hiçbir fikrimiz yok ama büyük ihtimalle Sony bile şu anda yeni platform üzerinde çalışmalar yapıyordur diye düşünüyorum.
Mutlaka yapıyordur.
Çünkü yani bu tarz büyük firmalar böyle bir 20-30 yıllık, 50 yıllık planlar üzerinden
tabii
yürürler
tabii, diye tahmin ediyorum. Belirli oluyor. Şimdi PlayStation 5 gelecek şeyi çok böyle heyecan uyandıran bir şey değil. Zaten insanlar bekliyor. Hatta ne zaman PlayStation 5 çıkar lafları bile başladı. Hani öngörüler... İşte Xbox One ve PlayStation 4'ün x86 tabanlı kıyaslamayla böyle günümüz bilgisayarlarından biraz daha geride olduğunu düşünüyorlar ya. Evet. Hani ben o kitleden değilim çünkü ikisi benim için şeydir, elma ile armuttur, asla kıyaslamam. Ama PlayStation 5 ve örnek veriyorum Xbox 2 diyelim artık hani varsayılan isim olarak. Bunların normal süreçte işte PlayStation 3 ile 4 arasındaki süreçten daha önce çıkacağını söylüyorlar. Tahmin ediyorlar ya, işte 7 yıl 8 yıl değil de 4 yıl sonra PlayStation 5'in artık böyle kendini göstereceğini ya da bir sonraki yıl, 5. yılda satışa çıkacağını söylüyorlar.
Ya abi zaten düşünsene 7-8 sene artık teknolojinin kendini çabucak tükettiği bir dönemdeyiz. Kendi kendini yediği bir dönemdeyiz. 7-8 sene bir oyun konsolunun veya herhangi bir cihazın ayakta durması veya güncelliğini tutabilmesi mümkün değil artık bu saatten
ya
sonra.
Ya evet değil ama ben bulut tarafında bir konsolun ben tamamen bulut tarafına aktarılması taraftarı değilim. Çünkü hala ülkemizde ve dünyada internet o bulutun evet. birebir hizmetini sağlayacak kadar kaliteli değil. Ki OnLive denen bir deneme yapıldı. OnLive ne kadar işe yaradı? Hatta Philips'in bir televizyonuna OnLive desteği entegre edildi. Yani senin ne kadar internetin hızlıysa o kadar iyisin. Adil kullanım kotası diye bir şey var. Bulut dediğin zaman o oyunlarla tamamen yok edeceksin onu.
Ve işin içinde multiplayer oyunlar girdiği zaman hem buluttan oynuyorsun yani. Hem multiplayer oyun oynuyorsun. O ne kadar etkin olacak? Ping oranları vesaire.
Yani o bir ortaya sonraki nasıl bir şey çıkacak? Bir sonraki nesil konsolların ben yine standart.
Kesinlikle katılıyorum ben de sana bunu.
Böyle elimize alabileceğimiz o heyecanı yaşatacak şeyler olduğunu
kutulu inanıyorum. Oyunların devri bitiyor. En azından konsollarımız evet, elimizde kalsın evet, değil mi?
Kutulu oyunlar dediğin gibi devrini kapatıyor. Ya yani PlayStation'da bile şu anda kutulu oyun alıyorsun. 40 GB data hard disk yükleme yapıyor. Kutu sadece artık içindeki kullandığımız Blu-ray disk sadece bir anahtar
haline geldi. Gördü. Evet.
Hani orada bile şu an hali hazırda bile bitmişken bir sonraki nesilde CD olayının iyice azalacağını, disk olayının tamamen azalacağını tahmin edebiliriz aslında.
Aslında ben de sana bu noktada katılıyorum. Hani Sony'nin PlayStation 5 açıklaması tamam muhakkak bir soru üzerine bu cevabı vermişlerdir ama gerçekten de hani heyecan uyandırıcı ama beklenen bir şey olduğu için çok da böyle insanın ooo falan dediği bir olay değil. Çünkü baktığımız zaman Sony cephesinde sen çok daha yakından takip ediyorsun teknoloji dünyasını. Oyun sektöründen en büyük gelirini elde ediyor. Evet. Hani diğer bölümlerde, diğer tabii. ürünlerinde Vio bildiğim kadarıyla Vio bölümünü çıkarttı.
Televizyon bölümü çıkıyor.
Televizyon bölümü çıkıyor.
Yani şu anda Sony'yi ayakta tutan cep telefonu ve özellikle konsol telefonu.
Özellikle konsol veya PlayStation cephesinden, PlayStation
görüntüleme
markasından.
Görüntüleme cihazları, işte, kameralar vesaire.
İnanılmaz bir gelir elde ediyorken bence ilerleyen dönemlerde belki de Sony'yi, belki çok böyle über bir şey söylüyorum ama sadece PlayStation odaklı bir şey haline
Sega
görebiliriz.
Sega gibi olmasın da.
Yok ama.
Hani biliyorsun Sega Dreamcast ile birlikte konsolu $99, oyunu $99
yapmıştı.
Hatırlıyorsun değil mi o
evet,
dönemleri?
Evet, evet, evet.
Konsolda oyun da aynı paraya satılıyordu ki konsol alırken arkadaşlar hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Yanında zaten bir tane oyun hediye ediliyordu. Ve sonra ne oldu? Konsol olayı bitti Sega'nın. Oyun yapımcısı oldu ve Sony'ye oyun yapmaya başladı. Oraya buraya oyun yapmaya
hani
başladı.
Şu anda yaptığı oyunlar kendi oyunları da hani eski oyunları diyelim. Hani Sonic'tir veya işte Crazy Taxi şu bu gibi oyunları zaten kalmadı. Kalanlar gelenler de pek matah oyunlar değil. Yani yayıncı olarak oyun dünyasındaki varlığını devam ettiriyor. Buradan ben bir diğer haberime geçmek istiyorum. Last of Us 2 ile ilgili olarak daha önce Naughty Dog'da karakter tasarımcılığı yapmış olan Michael Nowland şu anda Just Cause 3'ün ekibindeymiş. LinkedIn profilini güncellemiş ve daha önce Last of Us 2 üzerinde çalıştığını özgeçmişini eklemiş. Of. Hal böyle olunca tabii ki herkes bir celallendi. Last of Us 2 geliyor eyvah falan gibisinden. Şimdi ben bir oyuncu olarak sürüncemede kaldım bu noktada. Şimdi Last of Us'ın sonunda hani spoiler vermeyelim ama farklı güzel bir sonla yorumladılar ve bitirdiler. Hani bazı filmler veya kitaplar okuduktan sonra aynı bu tarzda bir sonla biter ama şey dersin. Ya bırakalım da
kalsın tadında,
onların hayal ettiği gibi kalsın dersin. Ben bu noktada bir yandan diyorum ki evet Last of Us bence böyle kalmalı. Devamı gelmemeli diyorum. Diğer tarafta PlayStation 4'ün donanımsal gücünü kullanılarak oluşturulmuş bir Last of Us evrenini düşünce de ağzımın suları akmaya başlıyor.
Evet ki yani geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Uncharted 4'ün
yani
gameplay videolarından sonra hani Last of Us 2 insanlar daha çok bekliyordur. Ben de bekliyorum. Dediğin gibi Last of Us'ın ilk oyunu bile yani remastered'ı bile tekrar oynatıyor şu anda kendini. Hani 1080p remaster yaptılar şey için PlayStation 4 için. O bile kendini oynatıyor ki ben 3'te oturup bitirmiş biriyim. Dediğin gibi çok tatlı bir sonla bitmişti. Hiç beklenmeyen bir sonla bitmişti. Belki yeni bir hikaye oluştururlar. Bilmiyorum. Yani
farklı
daha
karakterlerle belki.
Aynı dönemde geçen farklı bir evren olabilir.
Olabilir.
Yani aynı periyot içinde geçmiş birileri olabilir. Çünkü hani film şey oyundaki film diyorum ya hakikaten film tadındaydı.
Film tadındaydı ama gerçekten de film tadındaydı.
Film tadındaydı. Ya belki o tarz bir şeyler yapabilirler. Aynı karakterleri bağlamazlar belki. Ha belki ana karakterimiz aynı olur ama farklı bir ilerleyişi olur. Bilmiyorum göreceğiz. Ama tahmin ettiğim şöyle bir şey var. Uncharted 4'ün üstüne bu kadar yoğunlaşmışken araya Last of Us 2'yi sıkıştırıp o oyun iki oyundan birinde kayba uğramak istemezler diye düşünüyorum.
Yok, Naughty Dog'un da zaten biliyorsun 30. yılı buradan hali evet. hazırda bahsetmişken kısaca değinelim arkadaşlar. Özel bir belgesel yayınladılar. Yani Naughty Dog hakikaten Sony'nin elinde bulundurduğu en nadide birinci parti firmalardan bir tanesi. Medya Molekülü kısa süre önce ya birlikte ya kısa süre önce dedim PlayStation 3 döneminde kendilerini Little Big Planet'le tanıdık. Ardından TRB gibi güzel bir yapımla çıka geldiler. Onlar da ayrı bir cevher. Yani Sony'nin gerçekten birinci parti stüdyolarını ben aşığım.
Müthişler hakikaten.
Yani
müthişler.
Çok başarılı işler yapıyorlar ve Naughty Dog geçtiğimiz bence şeyde jenerasyonda PlayStation 3 markasını ipten alan en önemli tabii, markalardan birisi.
Yani evet kesinlikle ve peşinden de Santa Monica'yı söyleyebiliriz aslında.
Evet, Santa Monica'yı söyleyebiliriz. Hani... Ve Quantic Dreams'te elbette Heavy Rain ve Beyond Two Souls çalışmaları vardı ama bence en önde yani 5 tane at olsa en önde koşan Naughty Dog diyebilirim. Naughty Dog'lu
kesinlikle olur. Ben hemen teknoloji tarafına dönüyorum. Deri ve özel yapım bir telefon alır mısın?
Yani arkadaş param varsa alırım diyeyim sana.
Evet, Samsung Galaxy Alpha modeli için 100 tane üretilecek özel deri kaplamalı bir model tanıttı. Küçük bir videosu var. Samsung Fransa üzerinden küçük 1 dakikalık bir videoyla da resmi olarak
plastik veya metal değil de deri kullanmışlar.
Arkası sadece deri işlemeli.
Deri kokar ya.
Yani ama...
Ne derisi bir de bu var.
Bilmiyorum artık. Bilmiyorum ne derisi ama... Fransa'da çok iyi ve popüler bir tasarımcı tarafından geliştirilen ve kullanılan deri türüyle artık her neyse sadece 100 tane olacak bir cihazı satışa sunacaklar. Tabii 100 tane ise onun fiyatı kaç lira olacaktır hiçbir fikrim yok.
Çılgın bir
teknik özellik tarafında benim. Galaxy Alpha ile arasında hiçbir fark yok. Deri takıntınız varsa hani illaki deri ben deri istiyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz ama hani küçük bir haber.
Beni cezbetmedi açıkçası yani.
Yani renk gibi. Anlamında da işte yanına şey koymuşlar. Deri özel bir ayakkabı koymuşlar. Cuk diye oturmuş. Hani muhtemelen kadınlara hitap edecek evet. bir şey. Sana bana değil de.
Senin
hani,
gibi aslında deri takıntısı olan insanlara tamamlayıcı bir unsur. Hani çantanın yanına.
Aynen öyle. Bir sonraki haberim de çok güzel bir sağlık haberi. Biliyorsun Mesut da bu tür haberlere yer veriyor. Peşinden gideyim dedim ben de. Bir yapılan yeni bir gelişmeyle ve yeni bir araçla birlikte felçle insanların müzik yapma imkanı sunulmuş insanlara.
Süper bir haber.
Gerçekten çok güzel bir haber. Sonuçta hani felçli diye onu böyle bir kenara atıp hiçbir şey yapmamak yerine bu tarz şeylerin çalışmaların yapılması çok güzel ki. Daha önceki bölümlerde mekanik kollar harika bir haberdi. Burada da yapılan şey şu arkadaşlar. Felçli hastanın kafasına bir kask tarzı bir şey giydiriliyor ve arka taraftan elektrotları çekerek sinirlerle bağlantı kurarak gözünün nereye baktığını tespit ediyor sistem. Ve örnek veriyorum bir klavye, müzik klavyesi üstünde. Baktığı yerleri hızlı bir şekilde tarayıp ritmini, melodisini sisteme kaydettirebiliyor.
Güzel.
Hani bu şekilde gerçekten güzel görünüyor.
Daha önce benim de aktardığım bir haber vardı burada. Arkadaşlarımız, takipçilerimiz hatırlayacaklardır diye hatırlıyorum. Felçli hastaların oyun oynamasını sağlayan bir sistemdi. Sadece ağız hareketleriyle, diliyle, üfleyerek veya dudak hareketleriyle birlikte ekrandaki karakteri oynatabiliyorlardı. Tabii buna uygun oyunlar yapılırsa çok daha aktif olurdu.
Evet, yapılması yani, gerekiyor.
Her zaman olacaktı. Söylediğim şeyi ben bunu her programda söylüyorum bu tarz haberlerle karşılaştığımda. Yine aslında Mesut'un da söylediği gibi bir noktada herkes bir felçli adayı yani böyle bir hastalık olabilme yani, evet, imkanımız kesinlikle. Var. Bu noktada da bu insanların unutulmaması ve onların bir şekilde hayatlarının eğlenceli yönüyle de devam edebilecek yani, olmaları evet. bu projelerle çok önemli.
Yani evet yani bir de kötü bir tabir vardır saksı gibi yaşıyorlar falan diye hiç sevmem bu tabiri ama sağda solda çok duyuyorum. Duyduğum zaman da sinirleniyorum yani yarın bir gün senin başına da gelebilir benim kesinlikle. Başıma da gelebilir. İnsanları bu şekilde en azından hayata bir nebze olsun daha bağlıyorlar. Belki de içindeki o müzik şevkini ortaya çıkartıyor da olabilir. Deyip ben hemen PlayStation Now'a geçeceğim. PlayStation Now nasıl bilirsin?
Vallahi iyi bilmiyoruz şu aşamada. Fiyatlar bakımından pek iyi bilmiyoruz.
PlayStation Now arkadaşlar PlayStation'ın aslında bulut üzerinden oyun kiralama ve oynama sistemi olarak geçiyor. Şu anda hali hazırda PlayStation 4 sisteminde eğer Türkiye dışındaysanız, İngiltere'de ve Amerika'daysanız küçük ebatlarda kullanılabiliyor. Bazı PlayStation
şu anda oyunlarını... beta aşamasında herhalde sözünü
evet,
kesiyorum.
Evet ama şey mesela Amerikan PSN hesabından PlayStation Now'a erişip oyun kiralama sekmelerini görebiliyorum. Çok az sayıda oyun var. İşte bulut üzerinden oynuyorsun vesaire. Sony'nin bu sistemi sadece Sony telefonlarına, Xperia'daki Remote Play gibi sadece Sony ekosistemine dahil edeceği düşünüyordu ama Sony'den beklenmeyen bir hareket geldi. PlayStation Now'u Samsung'a entegre ettiler. Samsung da önümüzdeki sene, yani önümüzdeki sene dediğim artık haftaya, 2015 ile birlikte Samsung'un üst seviye cihazlarında PlayStation Now desteği olacak.
Yani bence çok başarılı ve zekice bir adım.
Yani evet, sadece Sony televizyonlara veya Sony cihazlara gömmek yerine, ki Remote Play öyle yaptılar. Bence Remote Play için yeterli. İşte Vita'da, Xperia serisi telefonlarda Remote Play'in olması güzel. Ama PlayStation Now biraz daha evrensel yapmaları gerektiğini düşünüyordum. Ya ki
çok
yapmışlar.
Daha fazla kişiye erişecek. Yani kesinlikle. Oyunlarla alakası olmayan insanların da bir noktada PlayStation Now ile birlikte ya şu oyunu deneyeyim gibisinden. Bilmiyorum ne kadar etkili olur ama hani oyun oynamayan insanları ne kadar etkiler bilmiyoruz ama bence PlayStation markasını farklı platformlar üzerinde görebiliyor olmak bence çok zekice bir hamle.
Ki geride kalmış oyunların da tekrar kredisini arttıracak maddi anlamda. Hani oyun kiralamayı da satın almayı vesaire. Çünkü ilerleyen dönemlerde 2016-2017 sonlarına doğru bütün oyunların PlayStation Now için, PlayStation 3 oyunlarından bahsediyoruz, sistemine entegre edileceği söyleniyor.
Bence burada fiyatlar üzerinde, ki zaten beta aşamasında olduğunu söyleyeyim, belki de oradaki fiyatlar placeholder olarak geçiyordur. Hani yer tutsun da şimdilik gibisinden. İlerleyen dönemlerde cebe daha uygun fiyatlarla çıka gelirlerse kesinlikle PlayStation Now daha başarılı olacaktır. Evet. Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçelim hızlı hızlı. Bir PlayStation diyoruz, oradan buradan geliyoruz. Tekrar PlayStation'a geçmeyeceğiz ama bu sefer arkadaşlar. Pitchfork, ki kendileri internet aleminde, hani müzik sektöründe önemli internet sayfalarından birisidir. 2014'ün en başarılı oyun müziklerini seçmiş. Listeye baktığımız zaman 5 oyun görüyoruz. Daha çok Nintendo platformları var ilginç bir şekilde. Transistör var. Yok pardon, Transistör'ün olmaması bana ilginç geldi ki haber editörümüz Samet de zaten buna değinmiş burada. Transistör PlayStation 4'e ve PC'ye çıkmıştı ve müzikleri gerçekten çok başarılıydı. Darren Korb tarafından yapılmıştı ki Bastion'ın da müziklerini yine Darren Korb yapmıştı. Ha, Transistör'ün müzik albümü Bastion kadar başarılı mıydı? Değildi. Ama Transistör bu yıl içerisinde çıkmış oyunlara baktığımızda gerçekten çok başarılı bir iş ortaya koymuştu. Transistör yok ama diğer oyunlara bakalım. Hearthstone var. Ben Hearthstone'a katılıyorum burada. Açıkçası
Hearthstone, evet. Android'e de geldi
takip eden birisi olarak. Her seferinde, her oynayışımda o müzikleri duyuyor olmak bir noktada hani, çünkü her gün oynadığın sürekli ard arda maçlar yapıyorsun ve bir süre sonra duyduğun müzikler seni sıkabilir ama Hearthstone'un müzikleri ciddi anlamda sıkmıyor. Keyif
hem verici. Müziği tanıyorsun, aşina alıyorsun, hem de seviyorsun. Bu şey, yani bu ikisini aynı anda yakalamak kolay bir şey
değil. Evet, kesinlikle. Hemen ardından Bravely Default gelmiş ki Bravely Default Nintendo 3DS'e çıkmıştı ancak maalesef ben oynamadım arkadaşlar. Child of Light soundtrack'i gerçekten başarılı olan bir diğer oyundu. Super Smash Bros var. Super Smash Bros'un bu albüm listesine, en iyiler arasına girebilme sebebi bence şey. Nintendo'nun pek çok karakterini bir araya getiren bir dövüş oyunu ve Nintendo'nun birçok karakteri girdiği için haliyle yani efsane olmuş birçok müziği de beraberinde geliyor o karakterlerle birlikte. Remixleniyor ve haliyle ortaya güzel bir müzik albümü çıkıyor. Zaten ayrıca müzik albümleri bile hani Super Smash Bros'un yüz binlerce, milyonlarca izleniyor YouTube üzerinden bile. Ardından Donkey Kong Country Tropical Freeze var. Henüz oynamadım. Wii U'yu yeni aldım biliyorsun. Bunları evet. Oynayacağım çatır çatır kancım. Evet, seni de bekliyorum. Bak gözlerim parladı.
Double jump var mı?
Double jump var.
Double jump önemli.
Double jump var abi.
Ya şimdi burada oyun müzikleri tarafına biraz değinecek olursak, benim için bir God of War'un müzikleri, Metal Gear Solid'in serisinin bütün müzikleri, onlar da hani bugün yayınlanmış olsa oyunlar, bugün çıkmış olsa muhtemelen bu listede yer alacaktır. BMW'ye geçeceğim. BMW, ya biliyorsun artık otomobillerde park desteği, yokuş desteği, bilmem ne desteği falan filan, bin tane teknoloji geldi otomobillerin kullanımını biraz daha kolaylaştırmak için. BMW'nin ilerleyen dönemlerde, şu anda herhangi bir tanıtılmış bir video görüntüsü yok ama ilerleyen dönemlerde tamamen kendi kendine park yapan bir araç geliştireceği tam söyleniyor. Benlikmiş. Bu da şöyle yapıyor. Acemi şoförleri ya da işte park konusunda biraz stres yapan şoförleri biraz böyle rahata kavuşturacak. Yaptığı şey şu: arabanın bütün çevresini çok ileri seviye teknolojiyle tarayan bir lazer tarayıcı etrafı sistem tarıyor, var. Sistem tarıyor. Ve araba kendi park edeceği yeri kendi seçiyor. Ve yaptıkları manevra sırasında da araca herhangi bir zarar vermeden her yeri taradığı için o lazerin değdiği yerlerde frenleme yapacak, işte bir direksiyonu çevirecek vesaire vesaire şeyler yapıyor ve biraz daha ileriye götürüp bunu ilerleyen dönemlerde arabayı çağırdığında Batmobile gibi
hani kayarak gelebileceğinden buyur sahip falan
evet, gelebileceğinden bahsediyorlar. Bakalım, göreceğiz. İlerleyen dönemlerde bir teknoloji demosu vesaire bir şey çıkarsa da bunu mutlaka görürüz. Bir sonraki haberim enerji tüketimiyle alakalı olacak. Hemen kısa bir haber bu da. Sıfır emisyonlu ev konsepti. Çok hoşuma gitti. Sonunda. Görsel anlamda çok şık
oyun duruyor. Oyun diyorum ya. Ev benim ciddi anlamda hoşuma gitti. Asimetrik duruşu çok hoşuma gitti.
Evet, müthiş. Standart bir hani şey gibi böyle CGI bir render grafik gibi hani böyle yapılmış arkadaşlar. Evin olayı şu, her yeri güneş panelleriyle çevrili ve o kadar iyi bir enerji depolaması yapabiliyor ki hem evin elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de elektrikli bir aracınız varsa bunu da şarj edebilecek kadar güçlü bir kaynak sunabiliyor size ki güneş enerjisi hani en azından kıyamete kadar kullanabileceğimiz bir enerji hani baktığınız
tabii
zaman.
Tabii güneş patlamazsa. Güneş patlamazsa. Şunu da altını çizmek lazım. Bu evin yapıldığı yer Norveç'te, hı hı. Oslo'ya işte yanlış hatırlamıyorsam 80 mil uzaklıkta bir yerdeymiş, evet. Ki hani İskandinavya biliyorsun güneşin pek uğramadığı soğuk olarak bilinen bir bölge dünya üzerinde. Buna rağmen güneş sisteminden bu şekilde faydalanabilen bir şey yapılmış olması, ev yapılmış, hı hı. olması da hani daha böyle aydınlık bir yerde nasıl bir ortamla karşılaşırdık diye insanın aklına geliyor.
Evet, kesinlikle. Ben son olarak sana bırakmadan önce Jaguar ve Land Rover'ın teknoloji demosunu izleyip böyle hasta olduğum, hayran olduğum bir haberinden bahsedeceğim. Ghost Follow Me özelliğini getiriyorlar Jaguar ve Land Rover araçlarına. Arkadaşlar, navigasyon cihazlarını hepimiz kullanıyoruz. Navigasyonu bir adım öteye taşımışlar. Ön cama gittiğiniz yolun yansıması veriliyor ve bazı yerlerde araç önünüzde Ghost, böyle yarışlardaki gibi oyunun aracın hayalet versiyonu, sizin ne tarafa gideceğinizi, sağınızı, solunuzu gösteriyor. İşte trafik ışıkları yanacağı zaman sizle birlikte senkron olarak o trafik ışığında eğer sayaç yoksa sizde görünüyor, işte 3, 2, 1, 0 şeklinde yeşil yanıyor, devam ediyorsunuz.
HUD ekranı getirmişler o zaman.
Aynen öyle. Ön cama bir HUD ekranı koymuşlar ki işin daha güzel tarafı ön camla kapı arasındaki şase demirleri genelde mat olduğu için, yani opak olduğu için etrafını göremezsin ve kör nokta yaratır. Burada da şöyle bir şey yapmışlar.
Sağ sola bakman gerekir.
Sağ sola orada. Bakmak için şöyle kafanı eğersin, öteki tarafa eğersin o şeyi görebilmek için, ya da çıta direklerinden etrafı göremezsin. Burada da şöyle bir şey yapmışlar. Baktığınız zaman şeffaflaşıyor orası.
Oo, muazzam.
Müthiş olmuş. Yani kör nokta olayı bitmiş. Ben görmedim, çarptım vesaire vesaire.
Ya Ghost Car olayına bayıldım. Yalnız acaba burada tabii ki de ben bu soruyu soruyorum ama bunu yapan insanlar bunu muhakkak düşünmüşlerdir. Bu Ghost Car olayı yer yer çıkıp kendini belli ediyor ve navigasyona bakmaya gerek duymuyorsunuz, evet. Anladığım kadarıyla. Acaba böyle trafiğin çok yoğun olduğu, dikkat gerektiren anlarda bu tarz bir Ghost Car'ın çıkması acaba şoförde şey yapar mı?
Rahatsız
böyle bir,
eder mi?
Rahatsız eder mi ya da akıl karışıklığına sebep olur mu?
Yani belki de şöyle bir şey yapmış olabilirler bu konuda. Hani bir düğmeye basıyorsunuzdur. Görünüyordur. Kayboluyordur.
Kayboluyordur.
Yani bakalım. Gibi bir şey yapmış olabilirler. Yani
muhakkak bunların testlerini yapmışlardır ama benim aklıma direkt olarak o geldi arkadaşlar. Hı-hı. O yüzden bir sorayım dedim. Evet, buradan ben oyun dünyasından haberlere geçeceğim. Hı-hı. Zenginin parası zürdün çenesini yorarmış. Şimdi bizim de çenemiz yorulacak arkadaşlar.
Ben de yoracağım.
Minecraft'ın yapımcısı Marcus Notch Person, biliyorsunuz Microsoft'a 2,5 milyar dolara satmıştı Minecraft markasını.
Ki Minecraft'ta da böyle burun kıvıran milyar tane insan koyabilirim önüne.
Ama bir o kadar da seven insan, evet. Var işte gördüğün gibi. Kaliforniya'nın Beverly Hills vardı. Şeyi de vardı, hatırlıyor musun? Eskiden bir çizgi film vardı.
Hı hı. Evet ya.
Kızlar böyle bir limuzin vardı. Evet, arkada, evet. Havuzlu kızlar o havuzun içine biniyorlardı, sürüyorlardı. Beverly Hills değil miydi onun adı?
Beverly Hills değil.
Tamam, Beverly Hills.
Bir an Rich diye isim geldi ama.
Benzerler. Yani işte o zamandan bizim beynimize işlemişler bunları.
Rich
tamam
Rich diyelim.
Benim gibi. Hayalimde halen, yani evlenmemiş olsaydım, limuzine binip arkada da böyle havuzlu bir şeyle birlikte kızlarla İstanbul'u turlamak var.
Buraları montajla kırpsamıyoruz.
Yok, bir şey olmaz ya. Biz bunun şeyindeyiz. Her neyse arkadaşlar, Notch abimiz Kaliforniya'nın Beverly Hills'inde en pahalı evi satın almış kendisi. Ki aldığı malikane Beyoncé ve Jay-Z gibi ünlü müzisyenleri bile geride bırakarak 70 milyon dolara satın almış.
Maşallah.
Bunun üzerine de bir Minecraft hayranı Norch'un evini gidip
mı?
Minecraft'da yapmış. O da orada yaşamaya başlamış. Böyle güzel bir şey oluşmuş.
Bak, bizim çenemiz yoruldu. Adam beynini yormuş, elini yormuş, vaktini çalmış, her şeyini yapmış. İlginç. Ama Minecraft'ın da böyle bir hani uçsuz bucaksız bir yanı var. Hani
gerçekten her şeyi yapabildiğinin göstergesi. Notch'un peşinden gitmeye devam ediyor takipçileri büyük ihtimalle. Vallahi bu arada Notch dünyanın lafını saydı Oculus Rift'in yapımcılarına. Gittiniz Facebook'a kendinizi sattınız, bilmem şöyle oldu böyle oldu diye. Kendi de Microsoft'a Minecraft'ı satıp 70 milyon dolarlık malikane aldı. Hadi bakalım, hayırlı işler, bol güneşler diyelim kendisine.
Aa, hakikaten. O zaman ben bir zengin malıyla da biraz daha çenemizi yoralım diyorum. Yoralım. Vertu markasını duymuşsundur belki. Böyle
zengin şey olduğu için
çok zengin işi. Öyle böyle değil. farklı dizaynlarda, farklı malzemelerde, genelde safir camlı korumalı ekranlara sahip telefonlar satıp, üretip 2000 pound, 3000 pound vesaire vesaire fiyatlara satan bir firma.
Kodamanlara.
Bu defa dünyadaki en pahalı otomobil isimlerinden biri olan Bentley ile bir ortaklığa gitmiş.
Bentley'i biliyorum bak. Onu da şey, araba yarışı oyunlarından biliyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın.
Ben araba yarışında bile açamadım daha Bentley'i.
Tamam, açamadın değil mi?
Param yetmedi. Hala ya, şeyle
sanal gidiyorum. Sanal alemde bile paran yetmiyor değil mi abi? Yani öyle
hala don şarjıyla devam ediyorum. Açamadım daha Bentley'i, öyle söyleyeyim sana. Verto ve Bentley ortak iştirakla birlikte bir telefon üretmişler. Ben telefon teknik özelliklerinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Arka tarafı Bentley'nin göğüs konsol tarafında kullanılan deriyle, kaplamayla, birebir aynı kaplamayla arka kaplaması yapılmış. Bentley'nin aerodinamik çizgilerini taşıyan bir dizayna sahip telefon. Ön tarafı da safir camla korunmuş. Fiyatı 10.700 pound.
Tamam işte, yani o arabayı kullanana 10.700 evet, poundluk yani, cep telefonu yakışır şimdi.
Evet, baktığın zaman hani ortalama bir değer yaptığın zaman da arabanın Türkiye'deki yıllık vergisi kadar bir bedeli var yani telefonun. Yani oldukça şey... Dediğin gibi zengin malı.
Ya ben şeyi hatırlıyorum yalnız Kaan. Ben yatılı okulda okurken bizim arkadaşta Ferrari marka cep telefonu vardı.
Acer'ın Ferrari diye bir modeli vardı, belki olur.
Ama bildiğin Ferrari. Arabanın Ferrari'si.
Araba...
Atı vardı çünkü. Ferrari atı
tamam,
vardı.
Acer'ın Liquid serisinde Ferrari diye bir modeli vardı. Arkasında,
öyle mi?
Evet. Ferrari ile özel dizayn edilmiş modeli.
Kırmızı falandı böyle. Tamam,
arkada belki Ferrari logosu. Direkt Cancer. Ben de o telefonu bir süre kullandım.
2001-2002 yıllarından falan bahsediyorum.
Adı
bu
evet.
Bayağı eski bir dönem.
O kadar değil. Yani benim o kadar dediğim değil. Bayağı eski. Kullandığım o kadar değil. Belki kılıf malıf bir şeyler almıştır ama
yok ya, ben
ama
onu bulacağım arkadaşlar. Hatta ben o arkadaşla bir şey yapayım ya. Ne zamandır arayıp sormuyorum
bir
ben.
Bir sonraki bölüm küt diye çıkartır gösterirsin
onu
artık.
Göstermek lazım. Sen bu şeyden bahsedince acaba o dönemde Ferrari bu şekilde, belki de araba telefonuydu da ama cep telefonu olarak nasıl kullanacaksın? Neyse arkadaşlar, sorular birbirini
evet,
tamamlıyor.
Evet, uzayacak muhabbet. Benim son haberim, tamamen son haberim, kendini patlatan SSD.
Bu bayıldım. Görevimiz tehlike gibi olmuş.
Aynen
bu.
Öyle. Görevimiz muhteşem. Tehlike gibi. Bu kayıt kendini 5 dakika sonra patlatacaktır deyip biz patlıyormuşuz şimdi, düşünsene havaya uçuyormuşuz falan. Arkadaşlar, bu SSD'nin içinde GSM sinyali verebilecek bir çip yerleştirilmiş. Ve elinizde uzaktan kumanda vari bir cihazla birlikte satın alıyorsunuz bu cihazı. Tabii pahalı bir cihaz olduğu için patlatıp da videosunu koyan herhangi bir insan yok şu anda. Görsellerde göreceksiniz. Ola ki bilgisayarınızı kaybettiniz ya da işte
çalındı.
Bunu harici disk olarak kullanıyorsunuz. Kaybettiniz. Uzaktan basıyorsunuz kodlara. Zınk zınk. Arama sinyalini veriyorsunuz ve SSD patlıyor.
Patlıyor. Mükemmel bir şey ya.
Gerçekten.
Hırsızlığa karşı ama mükemmel bir şey.
Hırsızlığa karşı.
Tabii bu patlama.
Birçoluk çocuğun eline düştüğünü düşünsene. Sen böyle bilgisayarında deliler gibi oynuyorsun. Çocuk buradan baba bu ne iş yapıyor derken tık bir basıyor.
Havaya uçuyorsun. Komple. Acaba bu o patlatma olayında SSD bozuluyor mu yoksa ciddi anlamda bir patlama söz konusu mu?
SSD tamamen yakıyor. Ha. Hani böyle bomba gibi patlıyordu.
Ben direkt niyeyse Fallout 3'teki Megaton gibi patlıyormuş gibi hayal ediyorum.
Öyle, öyle bir şey, öyle bir şey olsa yani
bildiğin bomba satıyorsun insanlara.
Terör saldırısı diye girer, yaptırmazlar öyle bir şeyi. Tamamen çalışmaz hale giriyor.
Ama çok güzel bir
müthiş
olay bence.
Tabii bu kalifiyede ne saklıyorsun? O da ayrı bir hikaye tabii.
Ya işte.
Ya senin
ben ne saklayabilirim ki?
Senin ha? Benim piknikte çektiğimiz
fotoğraflar içinde
fotoğraflar falan filan değil tabii.
SSD'yi patlatmayız.
Çok ekstrem şeyler varsa elinizde kullanabilirsiniz.
Evet, buradan oyun dünyasının kısa kısalarına geçeceğim ben. Bir raporumuz var. Microsoft'ta VR gözlük işine girmeye başlamış. Biliyorsun Oculus Rift'ten sonra Project Morpheus'la Sony karşımıza çıkmıştı. Ve geçtiğimiz Game Developer konferansta duyurmuştu. Gamescom'da da deneyim etme şansına erişmiştik. Şu anda Microsoft'un da aynı şekilde bir proje üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Hemen ardından diğer haberime geçeceğim. Call of Duty diyecektim. Counter Strike Go'da çılgın sayıda bir hileci banlanmış. 1600 kişi.
Bol hilesi.
Evet. 1600 kişiyi şutlamışlar. Counter-Strike Go'dan. Eğer bu aralar Counter-Strike Go'ya giremiyorsunuz arkadaşlar, demek ki hilecisiniz demektir.
Hilecisiniz aynen.
Hilecisiniz demektir.
Yani biz de yapıyorduk vaktinde de.
Ben yapmadım hiç ya.
Vallahi
ben sadece
ben o işe yarıyor mu yaramıyor mu görmek için
İmleci sadece maviye şey yapıyordum. Yeşildi mavi yapıyordum.
Yeşildi mavi diye yapıyorsun. Güzel.
Evet. Son haberim de Japonya'da Sony Computer Entertainment'ın gerçekleştirdiği bir etkinlikle alakalı. Çocuk fonu için bir numaralı özel olarak üretilmiş PlayStation 4'ün 20. yıl, daha doğrusu PlayStation markasının 20. yılına özel olarak üretilmiş PlayStation 4'ün ilk üretimini
fırından
açık
artırmada.
Evet, fırından çıkan ilk ekmeği arkadaşlar Yahoo Japonya aracılığıyla açık artırmayla satacaklarmış ve gelecek olan gelirleri
çocuk fonuna.
Çocuk fonuna.
Vallahi güzel bir hareket.
Takdim edeceklermiş.
Ama kim bilir kaç paraya gidecek ki ama eBay üzerinde PlayStation 4'ün özel sürümünün bir tanesinin 15.000 dolara açık arttırmasını kapandığını gördüm. Ki bir numaralı sürüm ve özel hayır amaçlı bir açık arttırma için çok daha iyi bir yüksek bir meblağ satılacaktır. Umarız satılan konsolun ederi, verilen para da gerçekten hayırlı bir iş için kullanılır diyelim. Yani bu konuda da fazla bir şey söyleyemeyeceğiz. Umarım benzer şeyler ülkemizde de olur. Yani benim haberlerim bu kadar Tağlacığım.
Benim de haberlerim bu kadar.
Zaten tableti kapatıştım belli. O zaman ben de sembolik olarak şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar, ikisi birin bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Mesut olacak. Umarım yokluğunu aratmamışızdır. Umarım keyifli de bir video olmuştur diyelim. Bir sonraki bölümde Tağla ve Mesut'la görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.